Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Suruç'taki bombalı eylemin ardından tüm hafta boyunca Türkiye'nin her bölgesinde gerçekleştirilen terör olaylarını ve özellikle polislerin katledilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evvela şunu belirteyim. Geçen hafta da söylemiştim. Bence bu olayların arkasında koalisyonun kurulmasını istemeyen güçler var. Bir koalisyon istemiyorlar. Koalisyonu istemeyenler bence bu olayın perde arkasındaki failleri. Suruç'taki olay elbette bir katliam, bir alçaklık, her kim yaptıysa. DAEŞ olabilir dediler. Hala bir ispat yok. Ve DAEŞ yapsa bunu üstlenirdi herhalde. Çünkü böylesi silahlı örgütler böyle olaylar yaparlar ve üstlenirler. Bu onlar için bir şereftir kendileri açısından. Ve etrafa korku salarlar. Onun için bu gibi olaylar yapanlar üstlenirler. Böyle bir üstlenme olayı yok. Ona karşılık iki tane polis öldürüldü yatağında. Bu olayın da PKK tarafından üstlenildiğini iddia ettiler. Böyle kesin bir üstlenme ben duymadım. Alt düzeyde birisinin üstlenmesinin bir kıymeti olamaz. Alt düzeyde nelerin döndüğünü kimse bilemez. Bu işi üstlense Kandil'in üstlenmesi lazımdı. Ben oradan böyle bir açıklama duymadım. Ve güya delil olarak telsiz konuşmalarını söylüyorlar. Çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Telsiz konuşmalarını herkes yapabilir. Her tarafta derin devletin adamları var. Onların içinde de adamları var. Ve onlara bu tür telsiz konuşmaları yaptırmış olabilirler. Onların telsizlerin frekansına girmekten kolay ne var? Zaten sürekli olarak birbirinin frekansına giriyor o bölgedeki askerler ve PKK'cılar. Telsiz konuşmaları neyi ifade eder? Eğer bunu Kandil üstlenirse demek ki onlar yapmış. Yok telsiz konuşması falan filan bunlar delil olamaz. Onu bu çözüm sürecini bitirmek isteyenler o telsiz konuşmasını yapabilir, birine yaptırtabilir. Bu bir delil olamaz. Benim gördüğüm koalisyon istenilmiyor. Neden istenilmiyor? Çünkü HDP ile zaten olmaz. MHP zaten kabul etmiyor. Bir tek kaldı CHP. CHP de şart koşuyor. Diyor ki hırsızların üzerine gideceğiz. Hırsızlığı ortaya çıkaracağız. Bu şartla. O dört bakanla ilgili Yüce Divan yolunu açacağız. Bir takım güçler başbakanın da üzerinde bunu istemiyor. Bir takım adamların foyası ortaya çıkacak. Demek ki birlikteler ya da bir başka şey var bilemediğimiz. Bunun örtbas edilmesini istiyorlar. Bu hırsızlığın ortaya çıkarılmasını istemiyorlar. CHP'nin de şartı bu. Bu şartla diyor. Bence CHP bu şartı kaldırsa idi, bu olaylar olmazdı. Hırsızlıkların üzerine gitmeyeceğiz. Koalisyon için böyle bir şartımız yok. Dört bakanla ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Biz ülkeyi idare edelim, hırsızlıkla uğraşmayalım deseydi bu olaylar olmazdı. O zaman koalisyona razı olurlardı. Koalisyon istemeyenlerin bir açık noktası var. Koalisyon olursa ortaya çıkacak. Onun için koalisyon istemiyorlar. Ve elbette biz bütün teröre karşıyız. Haksız yere insanların öldürülmesini elbette ki lanetliyoruz. Bunları konuşmaya bile ben gerek görmüyorum. Ama şimdi ben bir şey soruyorum. HDP %10 barajını aşmasaydı, %13 oy almasaydı bu olaylar olur muydu? Bence olmazdı. HDP'nin aldığı oyu hiçbir partiye oy vermeyen bizler, rahat konuşabiliyorum ben o yüzden. Ben doğru neyse onu söylüyorum. Hiçbir partim olmadığı için kimse beni yanlış anlayamaz. HDP %10 barajını aşmasaydı, barajın altında kalsaydı, bir tane bile milletvekili çıkartmasaydı, AKP tek başına iktidar olsaydı, bu olaylar olur muydu? Bence olmazdı. Tek başına iktidar olamamanın verdiği bir can sıkıntısı, bir hırs görüyorum ben. Ve o alınan oy hazmedilemedi. Biz onlardan değiliz, onlar sosyalist. Onlardan değiliz elbette. Ama doğruya doğru, eğriye eğri. Hak neyse o. Kardeşim siz demediniz mi dağdan inin siyaset yapın? Onlar da onu yaptı. Şimdi neden %13 oyu hazmedemiyorsunuz? Efendim çözüm sürecini zehirlediler. Ne yaptılar mesela? Polis asker mi öldürdüler? Böyle bir şey bilmiyoruz. 2 yıldır AKP bununla övünmüyor muydu? Çözüm süreci sayesinde hiç kimse ölmüyor artık diye övünmüyor muydu? Öyle değil miydi? Tayyip Erdoğan'ı da Ahmet Davutoğlu da bununla övünmüyorlar mıydı? Madem ki çözüm sürecini zehirliyordu HDP'liler, o zaman neden bununla övünüyordunuz? Madem ki kötüydü, kötü sonuçlar veriyordu, o zaman neden bununla övünüyordunuz? Kötü sonuçlar verdiği için değil. Elbette bir takım eylemler yapmıştır HDP. Hatta o Demirtaş'ın halkı sokağa çıkmaya davet etmesi, 52 kişinin ölmesine sebep olması, hatırlarsanız ben o zaman da onu kınamıştım. Bu yaptığı elbette ki doğru değildi. Daha sonra da yine bir defa daha aynı hatayı yaptı. Yine davet etti halkı sokağa. Sokağa çıkartırız dedi, böyle tehdit etti. Elbette bunları kabul edemeyiz. Ama eğer bunlar suç idiyse, o zaman neden haklarında dava açmadınız, milletvekilliklerini, dokunulmazlıklarını kaldırmaya çalışmadınız, fezleke hazırlamadınız? Şimdi dün, önceki gün fezleke verildi. 9 tane milletvekiliyle ilgili. En önemli milletvekilleri, HDP'nin en önemli adamlarıyla ilgili 9 tane adamıyla ilgili fezleke hazırlandı. Bunların dokunulmazlığı kaldırılacak, bunlar sonra mahkemeye çekilecek ve hapse atılacaklar. Şimdi Allah için söyler misiniz? Eğer siz samimi idiyseniz, gerçekten o yaptığı konuşmadan dolayıysa, ona benzer eylemlerden dolayıysa, o zaman neden açmadınız mahkemeyi, fezlekeyi hazırlamadınız? Eğer o 52 kişinin ölümünden sonra fezleke hazırlasaydınız, hak verirdim. Öyle konuşmamalıydı, gerçekten yanlış konuşmuştur. Teröre davet etmiştir. O zaman fezleke hazırlasaydınız, haklıdırlar derdim. Ama siz o zaman görmezden geldiniz, duymazdan geldiniz, öyle mi değil mi? En küçük bir şey yapmadınız. Şimdi seçimde %13 oyu alınca, 80 milletvekili çıkarınca, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Hazmedemediniz. Yalan söylemeyin. Hazmedemediniz. Ve Demirtaş'tan anlaşılan çekiniyorlar. Güzel konuşuyor. oyunu arttırıyor HDP'nin. Böyle bir lider olmasın HDP'nin başında, daha beceriksiz, konuşmayı bilmeyen birisi olsun istiyorlar. Oy toplayan bir lideri saf dışı etmek, tasfiye etmek istiyorlar. Görünen, yani çok açık şey yani bunlar. Açıkça görülüyor yani. Yani olaylar başlatılıyor. Şimdi gerçekten size soruyorum. O Suruç'taki olayı boş verin. O zaten PKK'nın işi değil. Orada zaten PKK'lılar öldürüldü. Zaten ölenler PKK'lı zaten. Onu boş verin. Onun dışında bu kadar büyük bir operasyon, her gün Kandil Dağları bombalanıyor. Bu kadar büyük bir operasyon yapılacak kadar çözüm süreci bitirildi resmen. Çözüm süreci bitirilecek kadar, bu kadar büyük önemli bir olay bitirilecek kadar PKK böyle büyük bir eylem yaptı mı? Şu son bir hafta 10 gün içerisinde böyle bir eylemi, böyle bir şey mi yapmıştı? Dağlar bombalanana kadar asker polis ölmüyordu. Dağlar bombalamaya başlayınca onlar da misilleme yapmaya başladı. Gene her gün şehit haberleri, gene haberler, gene haberler. Her gün gene cenaze törenleri, taziye mesajları yayınlanmaya başlandı. Eskiye döndük gene. Yani bu kadar büyük bir operasyon yapmayı gerektirecek, çözüm sürecini feda etmeyi gerektirecek büyük bir olay mı vardı? Diyelim ki 2 tane polis yatağında öldürüldü. Sen de git onlardan 2 tane değil 10 tane öldür o zaman. Neden Kandil Dağları'nı bombalıyorsun? Tamamen çözüm sürecini bitirmek istiyorsun sen. Ve bilemiyorum ne kadar doğru ama HDP'lilerin yaptığı açıklamaya göre Kandil toplantı yapacakmış bir hafta. Bu olaylar olmasaydı yani bugünlerde toplantı yapacaktı. Silahı bırakma toplantısı. Silahı bırakma kararı vereceklermiş. APO'da hapishaneden böyle bir talimat verecekmiş. Bunu engellediler adeta. Yani silahsızlanma tam olacakken, tam yüzmüş kuyruğuna gelmişken bir güç müdahale etti. Ve eğer böyle olursa HDP daha da güçlenir. HDP o zaman övünecek, bak diyecek, biz silahları bıraktırdık. Bak terör bitti, bak kardeşlik ortamını sağladık. %13 değil, belki bir dahaki seçime %23 alacak. Korkusu içerisine girdiler. Ve onlara göre iyi bir lider ve oy toplayan bir lider olduğunu düşünerek onu tasfiye etmeyi düşünüyorlar. Onun hakkında fezleke veriyorlar. Ya şimdi bu adamın suçu vardıysa bugüne kadar neden o zaman cezasını vermediniz? Neden fezleke hazırlamadınız? Seçimi mi beklediniz? Seçimde yüksek oy alınca mı? Yani bu halk bu kadar geri zekalı değil. Halk yavaş yavaş bunları görmeye başlayacak. Çok insanlar görüyor, görmeyenler de aylar içinde görecekler. Baştan beri Cumhurbaşkanı koalisyon istemediğini açıkça söylüyor. Ne koalisyon taraftarı ne azınlık hükümeti taraftarı. İkisini de kötü gördüğünü söylüyor. Bugün gene söyledi. Koalisyon da kötü, azınlık hükümetleri de kötü dedi. O zaman ne olacak? Erken seçime hazırlanın dedi. Ya sen erken seçimde koalisyon olmayacağını ne biliyorsun yani? Yani sen %41 değil %45 alacağını sana kim söyledi? Bütün hesap bunun üzerine kurulmuş. Bunun için çözüm süreci de feda edildi. Bu kadar asker polis öldürülmeye başlandı. Feda olsun diyorlar adeta. 20-30 tane, 50 tane polis, 50 tane asker ölmüş. Ölürse ölsün gibi bir tavır görüyorum ben. Yazık, günah. Nasılsa kendi çocukları tehlikeli bölgelerde askerlik yapmıyor. Resmen çözüm sürecini feda ettiler. Efendim, bakın diyorlar ki işte bu iki sene içerisinde HDP şöyle şöyle şöyle eylemler yaptı. Madem yaptıysa neden müsaade ettiniz? Siz şimdiye kadar ne güzel gidiyor çözüm süreci. Bak artık insanlar ölmüyor demiyor muydunuz? MHP'liler sizin bu yaptığınıza karşı çıkıyordu. Siz savunmuyor muydunuz? Böyle olması gerekiyor demiyor muydunuz? Siz Güneydoğu'yu PKK'ya teslim ettiyseniz bu sizin kabahatiniz. Teslim etmeyeydin kardeşim. PKK yolları kesiyorduysa, kimlik soruyorsa, vergi topluyorsa, sen devlet olarak o bölgeyi tamamen boşalttıysan, orayı onlara teslim ettiysen bu senin kabahatin, yapmasaydın. Seçimde kaybedince mi aklın başına geldi? Yani bir laf var. Yahudi iflas ettiği zaman eski defterleri karıştırırmış. Şimdi seçimde kaybedince eski defterler karıştırılıyor. PKK, HDP ne yapmıştı? Geçmişte şu hatayı yaptı, şu hatayı yaptı, şurada eylem yaptı, şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı. Sayıyorlar 1256 mı ne? Bir AKP'li sözcü. Bu kadar büyük sayıda güya suçları varmış. Bunlar böyle hatalar yapmış, böyle eylemler yapmış. Ya 1250 tane suç işlediyse bunlar, sen neden müsaade ettin bugüne kadar? Bugüne kadar iyiydi. Daha dün Dolmabahçe mutabakatı imzalamadınız mı ya siz? Daha dün ya. Madem 1250 tane suçları vardı, ortalığı karıştırdılar. O zaman neden bunlarla mutabakata vardınız? Biz HDP'li değiliz. Sosyalist de değiliz. Çok şükür Müslümanız. Teröre de karşıyız. Ama bana öyle geliyor ki mesele terör meselesi değil. Mesele seçim meselesi. Oy meselesi. Bir daha seçim olursa hesap şunun üzerine kurulmuş. Erken seçim olursa halk diyecek ki biz hata ettik. Biz bu kadar da ceza vermek istemedik AKP'ye. 49-50 oyu vardı. Bir %44-45 alsın diye düşünmüştük. Ama çok fazla ceza vermişiz. 41'e indirdik. Tek başına iktidar olamaz hale getirdik. Biz hatamızı anladık. Tekrar AKP'ye geri dönelim. AKP'yi destekleyelim der insanlar. Ve MHP'ye giden %3 oy geri döner. AKP Kandil Dağları'nı bombalarsa, PKK ile yeniden savaşı başlatırsa, MHP'ye giden oylar, milliyetçi oylar geri döner AKP'ye. Hesap bunun hesabı. Niye bu MHP'ye oy verenler deli mi? Yani bunlar seni suçlamayacaklar mı? Yani sen neden o zaman izin veriyordun? Seçimi kaybedince mi aklın başına geldi? Sana oy moy vermiyorum demeyecekler mi? Sen bu %3 oyun sahipleri, 1,5 milyon insan, sen bunlar aptal mı sanıyorsun? 2 tane bomba attın diye Kandil Dağları'na bu %3 oy geri sana gelecek mi zannediyorsun? Bunun var mı bir garantisi? HDP'ye giden %6 oy, toplam %9 oy kaybetti AKP biliyorsunuz. %9 oy kaybetti. %3'ü MHP'ye gitti, %6'sı HDP'ye gitti. Bu %3'ün MHP'den geri geleceğini hesap ediyorlar. MHP'lileri kafası çalışmaz insan gibi görüyorlar. HDP'ye giden %6 oyu da onun da tekrar geri geleceğini ya da bir kısmının geri geleceğini onları da aptal yerine koyuyorlar. Onlar diyecekmiş ki yani ya biz böyle bilmiyorduk, meğer bu HDP çok olaylar yapmış. Bu süreci baltalayan bu HDP'ymiş. Çözüm sürecini bitirdi. O halde biz artık HDP'ye oy vermeyeceğiz. Öyle mi diyeceklerini zannediyorsunuz? Ya daha da oyları artarsa ne olacak? Bize zulmettiler derse HDP'liler ki diyorlar zaten. Çözüm sürecini hükümet bitirdi derse ki diyorlar zaten. Güneydoğu insanı daha fazla HDP'ye kayarsa o %41 oyun azalmayacağını sen ne biliyorsun? Sana oy veren Kürtlerin bu yaptığından ötürü, çözüm sürecini bitirdiğinden ötürü HDP'ye dönmeyeceklerini, onların da HDP'ye oy vermeyeceğini nereden biliyorsun? MHP'nin de HDP'nin de daha güçlenmeyeceğini nereden biliyorsun? Bütün hesap bunun üzerine kurulmuş. Halkı pişman edelim. Yani bunlar halkın verdiği, halkın tercihine saygıları yok. Demokrasi diyorlar ama halkı terbiye etmeye kalkıyor. Diyor ki sen bana %41 verdin, en az %45 vermeliydin. Sen bana %45'i, %49'u madem vermedin, ben seni terbiye etmeyi bilirim, olaylar meydana getiririm ve sen tek başına hükümet olmazsa demek ki böyle oluyor demek zorunda kalırsın ve tekrar bana oy vermek zorunda kalırsın. Yani ben seni terbiye edeceğim diyorlar yani. Oy veren insanlara saygıları yok. Siz beni nasıl tercih etmezsiniz? Nankörler diyorlar. Nankörler. Siz nasıl bizi tercih etmezsiniz? Biz size bunu göstereceğiz. HDP'nin suçlarını ortaya dökeceğiz. MHP'ye giden oylarımızı da, HDP'ye giden oylarımızı da geri almak için sizi zorlayacağız. Vallahi eski zamanda yaşamıyoruz. Yani internet var, televizyonlar var. İstedikleri kadar kendili kendilerine herhalde halk bu oyunu anlamaz. İşte iki tane polis öldürüldüğü için bu operasyonlar başlatıldı diye düşünür. HDP'yi suçlarlar. Zannediyorlar ama bence hiç iyi bir oyun oynayamıyorlar. Çok acemice oynuyorlar. İki tane polisin öldürülmesinin karşılığı Kandil Dağları'nın haftalarca bombalanması değildir. Çözüm sürecinin bitirilmesi değildir. Kimin yaptığı halının belli değil. Ve ortalık istihbarat kaynıyor. Hangi devlet, kim, neyin nesi? Kandil bunu üstlendi mi? Kandil üstlense bile zaten silahlı bir örgüttür. Sen de gereken cevabını verirsin ama sen ne yapıyorsun? Şimdi HDP'liler hakkında fezleke hazırlıyorsun. Mesela anlaşıldı. Gerçek şey buymuş demek ki. Hedef bu. Olayları büyütüp fezleke hazırlayacaklar ve milletvekilleri bu olayların baskısı altında bu ortamda evet oy verecekler. Bunların milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oy verecekler. Ondan sonra Demirtaş tasfiye edilmiş olacak. Yerine gelen de konuşmayı bilmeyen birisi olursa bu oyu tekrar kazanamayacak. Hesap bu. Ne biliyorsun yerine gelecek adamın Demirtaş'tan daha kabiliyetli olmayacağını? Ne biliyorsun? Bu hareket çok adamını kaybetmiş. Bu hareket çok öldürmüş, çok ölmüş. Bugüne kadar böyle ayakta durmuş. Sen bu hareketin böyle biteceğini mi sanıyorsun? Yaklaşık 7 milyon oy almış bu insanlar. Bir de bunların çocukları var, yaşlıları var. Milyonlarca insan. Bunlar 30-35 yıldır ölüyor, öldürüyor. Sen bunların böylesi bir adamının, beş adamının tasfiye edilmesiyle bu hareketin biteceğini mi sanıyorsun? O 9 kişi götürülecek, güya yerine başka 9 kişi gelecek ya da işte bir dahaki seçimde ya da her neyse kim başkan olacaksa güya o ılımlı olacak ve çözüm sürecini onunla devam ettirecekler. Ne biliyorsun ondan sonra gelecek olanın ılımlı olacağını? Bunların hepsi çok riskli hesaplar. Çok risk var bu hesaplarda. Bunların gerçekleşmesi çok düşük bir ihtimal. Ya tam tersi olursa MHP yarın demeyecek mi? Bakın haklıymışız. Bakın AKP'nin politikaları yanlışmış. Bakın gene bizim dediğimize geldi. Bak gene dağları bombalamak zorunda olduğunu kabul etti. Demek ki biz haklıymışız. O zaman o %41 oy veren AKP'lilerin de bir kısmı MHP'ye kayarsa, daha da MHP'nin oyu artarsa ne olacak? Demek ki MHP haklıymış derse, HDP'liler de AKP bu işi başlattı, süreci o bitirdi, tam silahsızlanma başlayacakken bir şey bahane ettiler, süreci bitirdiler. %13 oyumuzu hazmedemediler derse, o %41'den bir kısmı da HDP'ye giderse ne olacak? Yani sanki Allah'tan garanti almışlar, bir daha erken seçim olursa tek başına iktidar olacaklarını hesaba katıyorlar. Vallahi çok basit oyunlar oynanıyor, derin devlet yapıyor, çok basit oyunlar oynuyor, insanların zekasıyla alay ediyor, kimsenin anlamayacağını zannediyorlar. Herkes siyasi analiz yapacak uzman değil ama siyasi analiz yapma kabiliyetine sahip olanlar anlatacaklar, anlattıkları zaman insanların çoğu anlayacak bunu. Ve bir iktidar olmak için bu kadar büyük bir oyun oynanır mı ya? Resmen savaş tekrar başlattılar, fitilini ateşlediler. Ve o günden beri kaç kişi öldü? Ve bakın bundan sonra daha Allah göstermesin, daha ne kadar insan ölecek göreceksiniz. Şimdi daha yeni başlıyor olaylar. Yeni başlıyor ve silahsızlanmaya doğru gideceklerdi. O yüzden biraz rehavet var üzerlerinde. Bundan sonra tekrar silaha şimdi sarıldılar. Tekrardan antrenman yapacaklar. Bak önümüzdeki zamanlarda göreceksiniz çok daha büyük eylemler, katliamlar. Ve İran'dan gelen mesela doğal gaz boru hattı patlattılar. Çok kolay yani, terör yapmak çok kolay bir şey. Sivil şurada giderken polisi görür. Polisin elbisesi var. Sivilin, şahsın, teröristin elbisesi yok ki. Polisin elbisesi var. Askerin elbisesi var. Tak vurur olur biter. Sen bilemezsin bu kimdir. Ama o seni biliyor kim olduğunu. Terör çok kolay bir şey. Bir bombanın başında doğalgaz boru hattını patlatırsın. Bütün memleket yanıyor. İran'dan Van'ı kapattılar da günlerce sonra sönecek o ateş. O kadar doğalgaz boşa gidecek. Yüzlerce kilometre doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, yüzlerce kilometre. Hangi bir kilometresin sen bunu koruyacaksın? Adam her tarafını biliyor boru hattının, planlarını biliyor. Sen hangi bir yerini koruyacaksın? Her gün birini patlatsa ne yapacaksın? Kahramanlık türküleri söylüyorlar. Biz onlara gösteririz, bilmem ne yaparız. Nasılsa sana bir şey olmuyor. Nasılsa sen sarayda yaşıyorsun. Olan askere polisi oluyor. Şu anda çocuğunu askere gönderenler korku içinde. Şu anda çocuğu doğuda, güneydoğuda askerlik yapanlar korku içinde. Askere gidecek olanlar korku içinde. Bütün polisler korku içinde. Bilemiyor çünkü ya. Adam arkadan gelip kafasına sıkar gider. Nereden bileceksin kim nedir? Arkanda kim var? Ne bileceksin? Neden bunu biraz daha sabırla halletmediniz? Tekrar olayları başlattınız. Yani bakın ne kadar bağlantılı. Bu olayların içinde bakın Kandil bombalanıyor. Her tarafta operasyon yapılıyor. Bu arada fezleke hazırlanıyor. Bakın. Memleket savaşa girmiş adeta. Fezlekenin sırası mı şimdi? Hemen fezleke hazırlanıyor. Ortam oluşturuluyor. Gergin bir ortam meydana getiriliyor. Ve bu gergin ortam esnasında fezlekeler sunuluyor. Bütün milletvekiller mecburen evet diyecekler. Ortam çünkü gergin bir ortam. Evet diyecekler. Dokunulmazlıkları kaldırılacak. Ondan sonra hapse atılacaklar. Ya bunların suçu olabilir. Ben de o zaman Demirtaş'ın halkı sokağa çağırmasını kınadım. Tamam da sen bunu o zaman vereydin fezlekeyi. O zaman derdim doğru yaptınız. Ama sen seçimden sonra mağlup olunca veriyorsun. İnanmıyorum artık sana. Bu samimi bir davranış değil. Tamamen seçim endeksli bir hareket bu. Bir taraftan savaş başlatılıyor, bir taraftan seçim hazırlığı yapılıyor. Fezlekeler hazırlanıyor. Demirtaş seçime giremesin. Çünkü adam güzel konuşuyor, oy topluyor. Böyle bir liderle HDP daha da güçlenir diye korkuyorlar. Onu tasfiye etmek istiyorlar. Sizin bu yaptığınızı sistem yapıyordu. Senin hocan Erbakan Hoca'yı da sistem bu şekilde saf dışı etmemiş miydi? Aynı yollara başvuruyorsunuz. Güya AKP rejime biraz daha şekil verecekti. Rejimin partisi oldu çıktı. Rejimin yöntemlerini tatbik ediyor. Bunlar sistemin yöntemleri. Bir insan sadece tek başına iktidar olmak için, o da belli değil yani, yeniden seçim olursa olabilir mi olamaz mı Allah bilir. Yani diyelim ki olacak. Tek başına iktidar olmak için ya bu kadar insanın ölümüne imza atar mı ya? Bunu göze alır mı? Yazık, günah değil mi ya? Bence mesele sadece tek başına iktidar olmak da değil. CHP ile koalisyon olursa ya da MHP ile koalisyon olursa onların şartı var. Hırsızlığı ortaya çıkaracağız diyorlar. Hırsızlık büyük yerlere kadar gidiyor herhalde ki koalisyona o yüzden müsaade etmiyorlar. MHP ve CHP bu şartı kaldırsaydı, hırsızlığın üzerine gitmeyeceğiz, Allah'a bıraktık, Allah onun belasını versin deseydiler, bence koalisyon hemen kurulurdu. Hemen kurulurdu. Ve bu olaylar da bu hale de gelmezdi. Ya da HDP %10 barajının altında kalsaydı, 80 milletvekili çıkaramasaydı, o milletvekiller AKP'de olsaydı, AKP kazanmış olsaydı onları, tek başına iktidar olurdu ve hiçbir olay da olmazdı. Yani HDP'liler sevindiler, biz fazla oy aldık, %13 oldu falan diye sevindiler ama demek ki sevinmemeliymişler. Tabii böyle bir şey düşünemediler. Biz fazla oy alırsak bunlar bizim başımıza bir çorap örer diye düşünemediler. Allah sonumuzu hayır etsin. Hiç iyiye gitmiyor. Hiç iyiye gitmiyor. Ve ben bu savaşın gerçekten PKK'nın eyleminden kaynaklandığına inanmıyorum. Elbette ki PKK'nın eylemleri olmuştur. Yol kesmeler, vergi toplamalar bilmem ne filan, bunlar biliyoruz. Kardeşim, onu yaptırtmasaydın, devlet değil misin, yaptırmayaydın. Sen Güneydoğu'dan, Doğu'dan bütün her devletin ağırlığını kaldırmışsın, tamamen devleti onlara teslim etmişsin. Suçlu yine sensin. Yapmasaydın böyle. PKK'nın bazı suçları olabilir. Ama buna sebep olan da sensin, izin veren de sensin. Mesela o ise o zaman yapaydın. O zaman yapaydın. Seçimden sonra mı? Yüksek oy alınca mı yapıyorsun? Ben bundan kaynaklandığına inanmıyorum. Koalisyon olmasın, hırsızlıklar ortaya çıkmasın. Bunun için de HDP'nin oy kaybetmesi lazım. %10 barajına takılması lazım. %10 barajına takılırsa sorun bitecek. O oyları hepsini AKP almış olacak. Tek başına iktidar olacak. Bütün hesap bunun üzerine kurulmuş. Bir kere %10 barajı hangi devlette var? Ayıp ya. %10 demek 5,5 milyon insan demek. 5,5 milyon insanın oyunu alsanız, %9,99 alsanız, %10 barajın altında kaldığınız için 5,5 milyon insanın oyu yok sayılıyor. Bir kere bu adalet mi ya? Bunun üzerine kurulmuş bütün sistem. Böyle bir planlama yapıyorlar ama eğer bunda başarısız olurlarsa ki bence öyle olacak. Başarısız olacaklar. Ve bir daha eğer erken seçim mi olur, normal seçim mi olur her neyse. Eğer erken seçim olursa bu %41'i de bulamayabilirler. Bütün hesap onun üzerine kurulmuş ama o %41'i bile arayabilirler. Ben açık konuşuyorum. Neden? Çünkü benim bir partim yok, pırtım yok. HDP'li olmadığımızı da dünya alem bilir. Sosyalist olmadığımızı da dünya alem bilir. Ama insan elini vicdanına koyuyor. Yani bu yapılan kabul edilecek bir şey değil. Bu yapılan bize yapılsa biz bunu kabul eder miydik? İslam doğruyu konuşmaktır.